Ayrım 7.
Kaybolan jönler. Televizyonda eski Türk filmlerini izlerken mutlaka dikkat etmişsinizdir. Neredeyse bütün sokak sahnelerinde arkadan mutlaka meraklı birkaç kafa uzanır. Bunlar kimi zaman küçük çocuklar, kimi zaman yoldan geçen köylüler, kimi zaman meraklı bir araba dolusu aile, kimi zaman da bütün bir mahallelidir. Ben onlara film markası insanları diyorum. Benim gibi filmi izlerken konuya ve ön plandaki olaylara odaklanacağına, masanın üzerindeki biblonun hangi tarihe ait olduğuna takan izleyici tipi için durum gerçekten vahimdir. Düşünün, iki aşık uzun zamandır görüşmemişler. Klasik Türk filmi türkleri nedeniyle bir dizi yanlış anlaşılma sonucunda ikisi de birinin ötekini aldattığını sanıyor, bu nedenle çok kızgın ve kırgınlar. Diyelim Belgin Doruk ve Ayhan Işık ya da isterseniz Hülya Koçit ve Edison. İşte karşılaşıyorlar, seyirci de bu karşılaşmada neler olacağını heyecanla bekliyor. Erkek kıza inanılmaz şeyler söyleyecek, hatta belki de bir tokat atacak. Kız da hıçkırıklar içinde tuhaf bir koşu tutturarak kaçacak. Ve biz de ne yapsak da şunlara gerçeği anlatsak diye olduğumuz yerde hop oturup hop kalkacağız. İşte böyle bir sahne. Fakat o da ne? Tam bu can alıcı sahnenin arka planında elleri ceplerinde iki meraklı sırıta sırıta kameraya bakıyorlar. Çünkü ne filmin konusundan ne de o sahnenin filmin en can alıcı ve acıklı sahnesi olduğundan filan haberleri var. Onlar sadece kendilerinin nasıl olsa görünmediğini düşünerek sahneye ve oyuncularına odaklanmış kameranın uzak bir noktasında durup demek film böyle çekiliyormuş merakıyla bakıyorlar. Ben onların nasıl bir ruh hali içinde olduklarını merak etmekten asıl kızla oğlanın ne konuştuğunu anlayamıyorum. Örneğin bu iki tipin belki de yıllar sonra o an televizyonda benimle birlikte filmi izlediklerini düşünüyorum. Belki de torunlarına filan bak oğlum şu arkadaki benim, öteki de Selami dayın. Bu Edison var ya hakikaten fukara babasıymış. Çekim sırasında soğan ekmek gelmişti de bize dağıtmıştı gibi hikayeler anlatıyorlar. Belki o kadar bekleyip izledikleri filmde kendilerine rol verilmediği için hala içten içe bozuluyorlar. Özellikle mahalle içi ve çekimlerde bu iki tip çoğalıyor. Bütün mahalle balkonlardan, pencerelerden sarkarak büyük bir merakla kapılarının önüne gelmiş olan film ekibini ve ünlü oyuncuları izliyor. Yönetmenler de kim bilir ne uğraşlardan sonra canlarından bezmiş olacak ki filmin içinde filmi izleyen davetsiz misafirleri de çekmekten başka bir yol bulamamışlar. Bazı filmlerde bu set izleyicileri o kadar bariz ki insan onların da az sonra figüran olarak bir rol alacaklarını sanıp bekliyor. Hatta denilebilir ki bazı filmlerde siz aslında meraklı komşuları sahiden filmde rol alıyor ve başroldeki Türkan Şoray'ın sabah sabah nereye gittiğini izleyip annesine yetiştirecek film kahramanları sanıyorsunuz. Halbuki bunlar sabahın köründe mahalleye gelen film ekibini merak eden ama sürekli kendilerine içeri girin anonsu yapıldığı için güya çaktırmadan perde kenarından seyreden hanımlar. Başroldeki jön şımarık asıl kıza güzelsiniz küçük hanım fakat güzel olduğunuz kadar da küstahsınız da derken arkadan pişmiş kelle gibi sırıtan bir çocuk görünmesi tabii filmin bütün dramatik yapısını bozuyor ama ne yapacaksınız? Burası İstanbul, millet meraklı. İşin garip tarafı, dikkat ettim, 50'ler, 60'lar, 70'ler, durum hiç değişmiyor ve bu ünlülere duyulan merak hiç eksilmiyor. Kamerayı ve ünlü yıldızları gören toplanıyor. Artık şunları bir yakından görelim, bakalım sahiden güzeller mi yoksa film hiresi miymiş düşüncesiyle mi, yoksa sinemaya tutkun insanlar da filmi canlı canlı montajlanmadan izlemiş olabilmek için mi oraya koşup yetişiyorlar bilemiyorum. Yalnız anladığım şu ki, film ekipleri çoğu zaman çekim yaptıkları mahallenin halkıyla yeterince iyi ilişki kuramamışlar. Bu kadar film izlemeye meraklı bir ahali aslında bedava figüranlık da yapabilir. Çünkü nasıl olsa sen istesen de istemesen de filminde görünecek. Bari bir rol ver de kadrolu görünsün. Hiç değilse onlar bizim ekip, biz oynattık dersin. Yeşilçam'a halk tarafından verilen bu destek belli ki ihmal edilmiş ve belki de sinemamız bu nedenle seyircisini kaybetmiş. Evet belki abartıyorum ama düşünün ki o zamanlar televizyon ve bilmem ne star yarışmaları yoktu. Vatandaş demek o zaman da bu yolla kendisini göstermeye çalışmış ama toplumun içindeki bu karşı konulmaz rol yapma, ünlü olma isteği yapımcılar tarafından yeterince değerlendirilememiş. İşte bugün bizde jön yok şikayetlerinin temelinde de bu değerlendirme eksikliği yatıyor olabilir. Bu eski filmleri izlerken arkaya dikkatle bakın. Orada bütün bir gün bir sahnenin çekimi için karşılıksız beklemeyi göze almış, aç bir ilaç oturmuş ve sonunda bir karede isimsiz kahraman olarak yer almış nice kayıp jön göreceksiniz. Yağmur çiselerken. Geçen pazar öğleden sonra birden hava karardı ve bir yaz yağmuru sağanak başladı. 10-15 dakika sürdü, durdu, gökyüzü rengarenk ışıklarla parçalandı. Boğazın üzerinde her tonda mavi, bulutların arasından güneşin çizdiği sarı, turuncu, kırmızı çizgiler. İstanbul'un sonbahar görüntüleri de inanılmazdır. Yağmurun altında yemyeşil bir deniz, yollarda sararmış yapraklar. Ama biz bu görüntüyü yaşar mıyız? Hayır. Yağmurla ilişkimiz pek öyle şarkılardaki gibi hüzünlü ya da romantik değil, daha çok korkulu bir ilişkidir. Biraz yağmur çiseleyince birdenbire trafik birbirine giriyor, herkes bir an önce kapağı eve atmaya çalışıyor, sanki yağmurda eriyecekmişiz gibi bir paniğe kapılıyoruz. Tabii paniğin sebepleri var. Bize biraz yağmur yağınca ortalığı sular seller götürür, yollar perişan bir hale geldiği için trafik Arap saçına döner. 10 dakika sağanak yağsa evleri, dükkanları sular basar. Her zaman sel basan yerlerde nasıl başarılı bir tedbir alınıyorsa artık ertesi yağmurda aynı manzaraları izlemeye şaşırmayız. Yağmur yağdı mı kaldırımlarda yürümeniz imkansız bir hale gelir. Her yanda dev su birikintileri oluşur. Yollardan geçen araçlar üzerinize su fışkırtır. Her taraf toz olduğundan birkaç saat içinde yerler çamur deryasına döner. Zaten genellikle yeni döşenmiş kaldırımlar ilk yağmurda perişan olur, yollarda ilk büyük yağmurdan sonra büyük çukurlar açılır. Onun için başka ülkelerde romantik bir doğa olayı olarak görülen hafif bir yaz yağmuru bile bize böyle bir afet duygusu uyandırıyor. Ama belki de çocukluğumuzdan beri beynimize kazınan cümlelerin de bu tutumumuzda etkisi vardır. Milletçe hepimiz çocukluğumuzdan beri yağmur altında kalınca mutlaka zatürre olup öleceğimize şartlandırılmışız. Hatta kimi Türk filmlerinde gerçekten de yağmurun altında kalıp zatürre olan ve sonra gerçekten de ölen kızlar vardır. Daha yağmurun damlası düştü mü annem panik halinde camdan bağırıp bizi içeri çağırırdı. Saçları biraz ıslanınca herkes mutlaka sinirli olacağına inanır. Yağmur yağarken pencereden manzarayı seyreden çocuklarına "Çabuk çekil o camın önünden, kafana yıldırım mı düşsün istiyorsun?" diyen bizden başka millet var mıdır bilmiyorum. Sanırsınız ki her yıl iki kere dev tufanların yaşandığı okyanus sahillerindeyiz. Hala bugün bile yağmurda, fırtınada, pencereden bakarken biraz ürperirim. İşin tuhaf tarafı, bu kadar paniğe, yağmur korkusuna rağmen yağmura karşı basit önlemler almayı düşünmeyiz. Mesela bize şemsiye kullanan çok azdır. Zaten kullanmasını da bilmeyiz. Şemsiyeyi gözünüze sokanlar, yolda yürürken sürekli oraya buraya sallayıp çarpanlar, şemsiyenin altında bile sırılsıklam ıslanmayı başaranlar çoktur. Şemsiye alışkanlığımız olmadığı için alsak da mutlaka bir yerde unuturuz. Yağmurluk, trench coat giyme, şapka alışkanlığımız da yok. Her ne kadar şapka için devrim yapan tek ülke olsak da zaman içinde iyice unutmuşuz. Bir ara tam bize göre bir icat çıktı da biraz rahatladık. İnce naylon kapşonlu yağmurluklar. Hatta kapşon yakanın içine gizleniyor, isteyince çıkartılıyor. Bunlar çok tutuldu. Hala da özellikle öğrenciler çok seviyor. Şemsiye şapka gibi unutma derdi de yok. Hem fazla teşkilatlı değil hem de işe yarıyor. Filmlerde hep yağmur altında yürüyen çiftleri görüp heveslenirdim. Ama zaten bırakmazlar. Taksiler korna çalar, arabalar hızla geçip üstünüzü, başınızı batırır, yollar, kaldırımlar su içinde kaldığından sıçrayıp zıplayarak yürümeniz gerekir. Yani öyle kızın elini tutup sakin sakin yağmurun altında romantik yürüyüş yapmanıza imkan yok. Ayrıca insan kendisini kötü hissediyor. Çocukluktan kalma o ses hepimizin kulağında çınlıyor. Üşüteceksin, hasta olacaksın, öleceksin. Seksi mi, komik mi? Biliyorsunuz sık sık özellikle kadın dergileri en seksi erkek listeleri düzenler. Bu listeleri bildiğim kadarıyla okuyucuların oylarıyla seçiliyor ya da en azından öyle olduğu söyleniyor da dergide çalışan kızlar seçiyor. Son yıllarda dikkat ederseniz bu listelerde en çok komedyenler birinci çıkıyor. Acaba bizim kızlar seksi olan da komik olanı nasıl birbirine bağlıyor? Bu konuda bir devre bozukluğu mu var? Çünkü genellikle güldüğümüz şeyle tahrik olduğunuz şey pek birbiriyle aynı olmaz. Bir ara gerçi bunu seks komedi diye birleştiren sinemacılar oldu ama bunun nedeni doğrudan seks filmi çekmenin yasak olmasıydı. Yani millete baldır bacak gösterebilmek için komedi filmi çekiyoruz dümeniyle seks filmi gösteriyorlardı. Mesela eskiden de ülkemiz büyük komikler yetiştirirdi. Vahi Öz'ü bir kenara bırakırsak mesela neden Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Levent Kırca gibi isimler seksi erkek seçilmiyordu? Bilmem kızlar, ay bu inek Şaban'a bayılıyorum, içimin yağları eriyor, yakalasam saldırıp parçalayacağım gibi bir duyguya kapılır mıydı? Mesela siz hiç Richard Gere veya Brad Pitt yerine Danny DeVito'nun en seksi erkek seçildiğini duydunuz mu? Bir cüce dergisinde seçildiyse bilmiyorum. Tabii bunun tersi de geçerlidir. Yani kimse tutup da en komik erkek kimdir sorusuna Humphrey Bogart cevabını vermez. Belki bizim jönlerin çevirdiği filmler yeni yetişen kuşağın kızları tarafından komik bulunduğu için durum böyle oldu. Bir arkadaşım, bizim kızlar sevişirken gıdıklanırlar, belki bununla ilgili çocukluktaki bir dönemde takılma olabilir diye psikolojik bir açıklama getirdi. Ben bunu pek tutmadım. Bana kalırsa daha çok bizim kızlar seksi erkek deyince o sıralar televizyonda en çok gördükleri adamları seçiyorlar. Yani televizyona en çok çıkan adam seksi adamdır gibi bir inanış var. Nereden bu karara vardığını sorabilir miyim dedi arkadaşım. Mesela bak bir zamanlar futbolcu Tanju'yu, Şeytan Rıdvan'ı, Savaş Ayı hatta beni bile seçmişlerdi. Ahmet Mete Işıkara bir ara her gece en çok televizyona çıkan adamdı, o günlerde onu seçtiler. Arkadaşım, hayır yanılıyorsun, onu da komedyen sanıyorlar diye cevap verdi. Kendisi aslında çok da komik olmayan bir başka arkadaşımız lafa karıştı. Bir kadını güldürürseniz onunla yatma şansınız yükselir, ben bunu bilir, bunu söylerim diye lafı kestirip attı. Halbuki eskiden böyle habire espri yapıp insanları güldüren tipleri kadınlar beğenmez, laubali bulurlardı. Onları arkadaşları, kardeşleri komik bir insan olarak sever ve takdir ederler ama ciddiye almazlardı. Onlar için, ay ne komik çocuk, alem vallahi gibi şeyler söylerlerdi. Böyle bir çocukla çıkan kıza arkadaşları hayretle bakarlardı. Bizim kuşaklardan doğru dürüst komedyen, stand-upçı çıkmadıysa yeteneksizliklerinden değil, bu yüzdendir. O zaman çapkın adam dedin mi bir ciddiyeti, ağırlığı olurdu. Bir kadına kur yaparken güneşin batışından, romantik hikayelerden, filmlerden filan söz ederdi. Ancak artık yapacak bir şey kalmayıp kötü niyetlerinden vazgeçince kıza baksana bir fıkra anlatayım derdi ki bu da artık bu işin olmayacağının göstergesi sayılırdı. Bana kalırsa kızlar aslında herhangi bir tipi özel olarak seksi bulmazlar. Mesela erkeklere Pamela Anderson tek başına yeter. Pamela Anderson'ı gören bir adam, ah keşke bunun bir de Meryl Streep gibi oyunculuğu olsaydı, biraz da Virginia Woolf gibi edebiyatçı olabilseydi, keşke Julia Roberts'ın sevimliliğinden biraz alsaydı gibi şeyler söylemezler. Ama kadınlar için hiçbir erkek tek başına yetmez. Bir erkek hem yapılı, hem yakışıklı, hem çekici, hem şık, hem salaş, hem serseri, hem ailesine düşkün, hem akıllı, hem komik, hem sporcu, hem ağırbaşlı, hem maceracı, hem dünya işlerinden anlayan, durmuş oturmuş, hem maço, hem kibar, hem entelektüel, hem arabeskçi olmalıdır. Yani en azından bu özelliklere sahip olması fena olmaz. Buna her kız kendisinden başka bir şeyler de ekler. Bu nedenle kızların bir yandan Richard Gere'i, öte yandan Austin Powers'ı seksi bulmasını şaşkınlıkla karşılamamak gerekir. Hollywood yolları. Yaptığımız her şeyde mutlaka yabancı ülkelerde kendimizi gösterme saplantımız olduğundan mıdır bilmem. İlla oyuncularımız, artistlerimiz bir Hollywood rüyası içindedir. Her yıl gazetelerde birçok ünlü isim için Hollywood'a gidiyor, gitti, gitmek üzere türünden haberler çıkar. Bir Türk niye illa Amerikan sinemasında oynamak ister bilmiyorum. Ama böyle bir istek var. Basınımızda mutlaka bu zorlama içinde herkese mutlaka bu soruyu sorar. Teklif gelmedi mi? Ne zaman gidiyorsunuz? Sanki Jack Nicholson sizden daha mı iyi gibi dolduruşa getirir. Gerçi bizim oyuncularımız, yönetmenlerimiz, senaryocularımız onlardan geri kalmaz. Bu Amerikalılar ancak bir iş yapabiliyor, bizimki gibi değil. Nadiren çok yetenekli insan çıkartıyorlar. Örnek Woody Allen. Hem fikri buluyor, senaryoyu yazıyor, filmi çekiyor, hem de oynuyor. Ama bizde bunların hepsini yapıp bir de üstüne türkü söyleyen var. Mesela bunlarda bir televizyon dizisini 5 kişi yazıyor, halbuki bizde bir kişi 5 diziyi birden yazıyor. Bir Türk dünyaya bedeldir sözünün gereğini yapıyoruz. Onlar yazara ayrı, oyuncuya ayrı, müziğe ayrı, yönetmene ayrı para öder. Dünyanın parası. Yazık, günah. Gel bize, hepsini bir kişi yapsın, bitirsin, versin kardeşim. Atla deve değil, film bu. Millet patlamış mısır yiyip 2 saat seyredecek o kadar. Paran cebinde kalsın. Oradaki ünlü televizyon dizilerinde işi iyice abartmışlar. Bazı senaryo yazarları 10 milyon dolar alıyormuş. Dostoyevski, Balzac bunu duysa mezarından kalkar. Sorarlar adama ne yazıyorsun diye. Kuş mu kondurdun? Görüyoruz yazdıklarını, seyrediyoruz. Balzac zavallı adam Goryo Baba'yı yazarken kapısına biriken terzi, bakkal, kasap gibi alacaklılarını başından sağmak için neler çekmişti. Bizde böyle paralar yok tabii, olsa da zaten işe yaramaz. Çünkü bizde diziyi yazana 10 milyon dolar versen son olur, bir daha mail yazmak için bile oturmaz bilgisayarın başına. Nereden biliyorum? Mesela onlar futbolcuya daha çok para verince futbolcu daha iyi oynuyor, kendini kaybediyor. Bizimkilere çok para verince hiç oynamıyor, herhalde sakatlanır, paraları harcayamaz diye sahada yürüyerek dolaşmaya başlıyor. Bir de tabii artık koskoca zengin bir insan, top peşinde koşturacak değil, yakışık almaz. Sonra bakıyorum, bizden niye dünya starı çıkmasın tartışması var. Sandra Bullock'tan güzel kızımız mı yok? E tabii çıkar. Bunlar oyuncu olmak için yıllarca okula, kursa gidiyor. Bizde güzel olan her kadın aynı zamanda doğal olarak oyuncu sayılır. Halbuki madem güzel demek ki oynar gibi bir yerleşmiş düşüncemiz var. İnanılır gibi değil ama sahiden de oynuyor. Hem bizim oyuncular onlar gibi her filmde değişik bir karaktere bürünüp seyirciyi şaşırtmıyor. Bizimkilerin bir kimliği, karakteri, duruşu var. Bu şekilde yıllarca durmak kolay değil. Taş fırın mısın? Seksi maymun musun? Nuri Alço musun? Nesin? Bilinsin bilelim. Bir felsefen olsun oyuncu olarak. Arnoldinizm var mı? Yok ama Kadirizm var. Carlisle Theron rol icabı canavar bir tipe dönüşmüş, karakter oyuncusuymuş, ödül almış. Bizim oyuncularımız böyle acayip tiplere girmezler çünkü seyirci istemez. Kurtlar Vadisi'nde koskoca Sharon Stone oynadı, gördük ne oynadığını. Yönetmenlerimiz bütün imkansızlıklara rağmen neler başarıyor. Bak mesela aklıma geldi, Billy Wilder'ın 1954'te çektiği, sonra da 1995'te bir kere de Sidney Pollack'ın filmi aldığı Sabrina televizyonlarımızda gösterildi. Bunlar dünyanın en ünlü yönetmenleri. Birinde Humphrey Bogart'la Audrey Hepburn, ötekisinde Harrison Ford'la Julia Armand oynadı. Pek öyle bir rating falan yapmadı. Bizim kanallar onu alıp bir İstanbul Masalı yapınca rekorlar kırdı. Adam belli ki çekememiş. Bir daha yapmışlar ama yine olmamış. Biz el attık da bir şeye benzedi. Demek ki biz istesek daha iyisini çekiyoruz. Böyle örnek çok. Eğer biz Oscar alamıyorsak sebebi kıskançlık, çekememezlik. Koyunlar, kurtlar, yurttan sesler. Geçenlerde içim geçmiş. Televizyonun karşısında gelinim olur musunlu, Kurtlar Vadisi'nin mi, Çek Sağ diye bir müziği olan özel hat programımı, onların arasında Avrupa Birliği tartışmalarını izlerken koltukta öylece dalmışım. Uyandım ki tartışmalar devam ediyor. Hem gelin kaynana tartışması, hem Avrupa Birliği tartışması. Ömür biter tartışma bitmez gibi bir durum. İşin kötüsü bizim tartışmaların konuları da değişmiyor. Biz çocukken bildiğiniz gibi televizyon tek kanaldı. Tabii siyah beyaz bir yayındı ve yalnızca gece yayın yapılıyordu. Bu gece yayını dediğiniz şey de zaten gece yarısı olmadan sona eriyordu. Biz çocuklar televizyonu olmayan, konu komşu hep birlikte yerlerde oturup biraz da puslu, sisli olan yayında bir dizi veya bir film izleyebilmek için bekleşirdik. İşte o günlerde haberlerin ardından bir de tartışma, açık oturum, yorum türü program koyarlardı. Bu açık oturumlar bizim için tam bir kabustu. Bitmek bilmez bizim hiç aklımızın ermediği sıkıcı konulardan oluşur ve işkence gibi uzadıkça uzardı. Ama biz sanki ekranın karşısından kalkarsak ne olur ne olmaz bunlar hiç susmaz korkusuyla öyle büyülenmiş gibi seyretmeye devam ederdik. İşte o günlerde de bugün tartışılanlardan fazla farklı olmayan konular vardı açık oturumlarda. Neyse ne diyordum, uyandım. Yarı uyur yarı uyanık üstüme bir kasvet bastı. Avrupa Birliği'ne 10 yıl değil 20 yıldan önce giremeyiz diyenler mi istersiniz? Bunlar bizi almayacak mı diyenler mi? Memleketin parça parça satıldığını söyleyenler, herkesin gavurlaştırıldığına dair deliller ortaya atanlar, demokrasi ve laiklik tanımı yapanlar. Kanalları zaplıyorum, bir ara kulağıma Yurttan Sesler Korosu'nun işten kovulduğu çalındı. Bu nasıl olur? Çocukluğumun sarsılmaz müesseselerinden biri, bir nevi Merkez Bankası gibi bir şey. Koskoca Yurttan Sesler kovulduysa hiçbirimizin iş güvencesi yok demektir memlekette. Tapu Kadastro İdaresini ilga etmek gibi bir şey bu. Acaba arkası yarını da işten attılar mı? Efekt Korkmaz Çakar'a ne oldu? Yurttan Sesler Koro halinde bu yağmurda nereye gider, ne yapar? Kafamı toparlayıp Avrupa Birliği'ne yoğunlaşmaya çalışıyorum. Kurtlar Vadisi'ndeki konuşmalar beni aşıyor, bunlardan hiçbir şey çıkartamıyorum. Daha önce de bir mafya dizisi vardı, izlemeye kalkıp zekamdan şüpheye düşmüştüm. Genç bir delikanlı vardı, kendisi mafya reisi ama hiç kötü bir şey yapmıyor. Bir tek iyilik yapıyor. Kimseden bir şey istemiyor, kimseden zorla bir şey almıyor. Fakat anlaşılmayan konu şu ki, iyi insanlar çete kurmaz. Çetenin mantığına aykırı. Madem bir kötülük yapmayacaksın, niye mafya oldun diye sorarlar adama. Ama anlaşılan, kendine güvensiz yetişmiş erkek çocuklarının çoğunlukta olduğu ülkemizde, ille bir çete kurmak, boş ama havalı laflar söyleyerek hiçbir iş yapmadan ortada gezmek rağbet görüyor. Çete kurup ortalığı dolandıran bütün sahtekarların yaptıkları, işe kılıf olarak buldukları ne kadar palavra varsa gerçekmiş gibi saf oğlanlara yutturuluyor. Vatan kurtaran mafya gibi akıllara ziyan bir kavram yerleşmiş milletin belliğine, ne yapsam boş. Ben işte tam bunları düşünürken birden göklerin yarılması türünden bir sesle kendime geldim. Deliler gibi yağmur yağmaya başlamış. Birden hoşuma gitti. Yağmurda çıkıp yürüsen filan gibi saçma fikirlere kapıldım. Bu ülkede yağmur yağdı, kar yağdı diye sevinemezsin. Bir yerleri sel basmıştır, insanlar perişan olmuştur. Zaten trafikten bir yere ulaşamazsın. Öyle romantik ya da neşeli şeyler değil bunlar bizde. Kara kara düşünmeye başladım yine. Vali Bey yarın artık yine bir fırça atar. Ben demedim mi çıkmayın diye. İşte bu çıkanlar yüzünden trafik kilitlendi, insanlar evine gidemedi. Hep bizim yüzümüzden. Ne oluyorsa bizim yüzümüzden. Haklı adam. Kimse yerinden kıpırdamasa halbuki böyle mi olur? Çok mu acele işiniz var? Neyse ki haberlerde söylediler. Afet Koordinasyon Merkezi alarma geçmiş. Oh, rahat bir nefes aldım. Ne koordinasyonsa, geçen yağmurda baktım bir mahalle olduğu gibi sularda yüzüyor. Millet resmen kayıkla bakkala gidiyor ama gidiyor yani. Bir itfaiye aracı gelmiş, su çekiyor. Muhabir ne kadar sürer diye soruyor. İtfaiyeci bir süre ciddi ciddi düşünüp vallahi epey sürer diyor. Ben de kendi kendime soruyorum. Biz ne zaman kurtuluruz bütün bunlardan? Vallahi epey sürer.